Ayrım 26 Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 395 Şeriatçı Tayyip Tayyip Siirt konuşmasından dolayı ceza aldıktan sonra Şükrü Karatepe'den çok şey öğrendiğini anlatıyordu. Karatepe'de ceza alması kesinleşince şeriatçılıktan çark etmekle kalmamış, bulduğu hatunla salonlarda vals yapmasıyla ünlenmişti. Tayyip salonlarda yapılan valsi öğrenememiş ama düşüncelerine vals yaptırmaya başlamıştı. Tayyip 20 Kasım 1994 tarihinde belediye başkanlığının 7. ayında yaptığı basın toplantısında şeriatçılığı ile ilgili şunları söylüyordu. Türkiye'de yaşayanların %99'u elhamdülillah Müslüman olduğunu söylüyor. O zaman %99'un elhamdülillah şeriatçıyım demesi de lazım. Ben elhamdülillah şeriatçıyım. Şeriat İslam demektir, Allah'ın kuralları demektir. 2000 yılının Şubat ayının ilk haftasında dönüşümünü hızlandırmak isteyen Tayyip ve ekibi yeni taktiklerinin açıklanması için Gülen Cemaati'nin Zaman gazetesini seçiyordu. Tayyip 2 gün süren röportajında öyle şeyler söylüyordu ki sonunda zamancılar bile isyan ediyor ve Tayyip'in bu yeni görüşleriyle niyet ettim değişmeye sözleriyle dalga geçiyorlardı. Tayyip şeriat konusunda şöyle diyordu. Hala birileri çıkıp şeriat devletinden bahsederse onu ciddiye almam. Bir zamanlar sakal bırakılmasına izin verilmediği için İETT'den ayrıldım diyen, sakallıların ülkenin istikbali olduğunu söyleyen Tayyip, iktidar yolunda birden değişiyor ve şöyle konuşuyordu. Bize sakallı ve iyi Kur'an okuyan adam değil, işini iyi yapanlar lazım. Tayyip dönüşümü kendi rızasıyla mı yaşıyordu yoksa birilerinin zorlamasıyla mı bilinmiyordu. Ama 27 Ağustos 2001 tarihinde Hürriyet gazetesinden Cüneyt Ülsever'e ''Geçmişte de kesinlikle İslam devleti istemiyorduk, şimdi de kesinlikle istemiyoruz'' şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. 20 Kasım 1994 yılında tüm basının önünde şeriatçılığını ilan eden Tayyip, 2000'li yıllarda bu düşünce ve sözlerini inkar ediyordu. Oysa evet geçmişte şeriatçıydım ama şimdi değilim dese daha namuslu bir açıklama olmaz mıydı? Tayyip'in 12 Eylül öncesinden bu yana hep yanında olan danışmanlığını yapan ve yine Tayyip tarafından beynimin yarısı sözleriyle tanımlanan Metin Aydınkod adlı Metin Metiner, Yemyeşil Şeriat adlı kitabında Tayyip'in demokrasiyi küfür rejimi olarak kabul ettiğini aktarıyor, %51'in %49 üzerindeki tahakkümü biçiminde suçluyor, demokrasiyi yerden yere vuruyordu. Metiner Tayyip'in şeriatçılığını ve İslami devlet isteme konularını bakın nasıl anlatıyordu. 1980'li yıllar Tayyip Erdoğan Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı, henüz hiç kimsenin RP'ye rağbet etmediği yıllar, genç, inançlı ve hırslı bir politikacı. Politika onun için bir araç elbet, İslami devlete giden yolda sevap kazandıran bir uğraş sadece. Referansı bütünüyle İslam olan Erdoğan, günah olduğu için kadın eli sıkmıyor, kahvehanede oturan insanlara selam vermenin caiz olmadığına inanıyor, kadınların siyasal çalışmalar içinde erkeklerle bir arada bulunmalarını günah sayıyor. 80'li yılların sonlarına doğru kadınların siyasal çalışmalar içinde yer almasına kerhen razı olan Erdoğan, kadınların da tıpkı erkekler gibi seçme ve seçilme haklarının bulunduğuna dair yaptığımız tartışmalarda, ''Seçme hakkı olabilir ama seçilme hakkı asla'' deyip ayak direyenlerin safında bulunuyordu. Sonradan bu düşüncesini değiştirdi. Kadın eli sıkıyordu artık. ''Bırakınız kahvehanelerde oturan insanlara selam vermeyi, barlara, pavyonlara ve genel evlere kadar giderek oradaki insanlara milli görüşü tebliğ ediyordu.'' Değişim Tayyip'in danışmanı Mehmet Metiner, Tayyip'teki değişimleri ve bazı özelliklerini de şöyle aktarıyordu. Erdoğan şimdi başbakan, dünün Erdoğan'ı yok artık. O İslami devlet diyen Erdoğan gitmiş, yerine din devletine karşıyım, dinsel milliyetçiliğe hayır diyen bir Erdoğan gelmiş. Dün Avrupa Birliği'ne Hristiyan kulübüdür diyerek karşı çıkan Erdoğan, bugün başbakan sıfatıyla AB ile bütünleşmek için elinden geleni yapmaya kararlı. Metiner Yemyeşil Şeriat adlı kitabının 421. sayfasında Tayyip'in hırslı olduğunu anlatıyor, kimi zaman hırsının aklının önünden gittiğini vurguluyordu. Tayyip öyle değişiyordu ki eskiden önce ahlak ve maneviyat diyerek kadın eli sıkmazken TV'lerde yılbaşından yılbaşına bile olsa dansöz oynatılmasını kafirlik olarak nitelerken şimdi damadının televizyonunda dansözler hemen hemen her gün çıkmakla kalmıyor, küçücük kız çocukları bile dansöz kıyafetleriyle şov yapıyorlardı. Mehmet Metiner Yemyeşil Şeriat adlı kitabında Tayyip ve arkadaşlarıyla daha önceleri Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Atatürk'ü Deccal olarak gördüklerini söylüyordu. Ancak şimdi değiştikleri masalını anlatmayı ihmal etmiyordu. Tayyip belediye başkanı olduğunda Atatürk için saygı duruşunda bulunmayı, sap gibi ayakta durmaya gerek yok sözleriyle kabul etmiyor, Atatürk ilkeleriyle yaşayan bir ölüdür diyebiliyordu. 4 Ekim 2009 tarihli Vatan Gazetesi Erdoğan'ın Türkiye'si başlığıyla Başbakan Parti Kongresi'nde biz tüm renklerimizle Türkiye'yiyiz dediğine vurgu yapıyor ve şöyle deniyordu. Farklı kesimlerin gönlünde taht kurmuş ünlü isimlere topyekün sahip çıktı. Tayyip'in listesinde Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Pir Sultan, Tatyos Efendi, Cem Karaca, Yunus Emre, PKK propagandisti Ahmet Kaya, beni Stalin yarattı diyen Nazım Hikmet, Ermeni Sait gibi isimler vardı ancak bir isim yoktu. Atatürk. Aynı gün Tayyip'in bu sözleriyle kendinden geçen Zaman gazetesi Tayyip'e dayanarak şöyle başlık atıyordu. Ahmet Kaya'sız şarkılar eksik, Said-i Nursi'siz maneviyat eksik kalır. Laiklik ve Tayyip. Din ve devlet işleri konusundaki sorunun çözülmesi için tek yolun laiklik olduğunu 5-6 Şubat 2000 tarihli Zaman gazetesinde yayınlanan mülakatında açıklayan Tayyip, devletin din hizmetlerini minimuma yani en aza indirmesi gerektiğini de söylüyor ve şöyle diyordu. Devlet dinler karşısında tarafsızlık ve dindarın dinsize karşı, dinsizin de dindara karşı hakkını koruma anlamındaki laiklik ilkesine göre örgütlenmesidir. Gerçi Tayyip dönüşümün ya da İslamcıların sıkıştıkları ya da niyetlerini gizlemek ihtiyacı hissettikleri anda sığındıkları takiyenin üstad-ı azamlarından olduğunu 26 Ekim 1999 tarihinde Cüneyt Zapsu ile birlikte katıldıkları TÜSİAD'ın yemeğinde sergilemeye başlıyordu. Tayyip o gün kendisine laiklik ile ilgili sorulan soruya şöyle cevap veriyordu. Laik düzen inançları koruyan bir düzendir. Böyle bir düzene karşı çıkmam mümkün değildir. Bu sözleriyle değiştiğini de söyleyen Tayyip aslında o gün ilginç bir açıklama daha yapıyor. Turgut Özal'ın bıraktığı yerden gideceğim diyordu. TÜSİAD'ın yemeğinde böyle konuşan Tayyip 1994 yılında Ümraniye'de laikliği şu sözleriyle yerden yere vuruyordu. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Sadece bu kadar mı? Olur mu? Hatırlayın daha neler diyordu. Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor, laiklik elden gidiyor. Yahu bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek yahu. Sen bunun önüne geçemezsin ki. Yani zorla bu milletin elinde tutmaya gücün yetmez. Millete rağmen bu iş yürümez zaten. Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? Bir tarif edin diyorsun tarif etmiyor. Bugün her kavramın lügatte bir tarifi vardır. Ama çıkıyor İçişleri Bakanı devlet dine karışır. Gerisini niye söylemiyorsun? Dinde devlete karışır niye demiyor? Tayyip 12 Mart 1994 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı sohbette laiklik hakkında attıkça atıyor ve şunları söylüyordu. Laiklik düşüncesi Atatürk'e ait değildir. Anayasaya Atatürk hasta yatağında yatarken 1937 yılında İsmet İnönü tarafından sokulmuştur. Araştırın, aldanmayın. Tayyip'in danışmanı Mehmet Metiner, Tayyip'in laikliği din düşmanlığı şeklinde gördüğünü ve dinsizlik saydığını anlatıyordu. Bugün bazı çevreleri kandırmak için laiklik türküleri söyleyen Tayyip, 10 Temmuz 1998 tarihli Hürriyet gazetesine şu açıklamalarda bulunuyordu. Ben diyorum ki insanlar laik olmaz. Nitekim anayasamızda TC vatandaşları laiktir deniyor. TC devleti laiktir diyor. Bizim yaklaşımımız bu laiklik din midir değil midir? Değil, o zaman Müslümanlığın karşısına laikliği oturtamazsınız. Peki Tayyip şimdi ne diyor? Ben laikim. İsmet İnönü bu gibi durumlarda ne diyordu? Hadi canım sen de. Biz de bu kadarla yetinelim, daha fazlası tazminata girer. Tayyip ve faiz. Tayyip'in en fazla raks ettiği kavramların başında faiz geliyordu. 6 Ekim 1996 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde Mustafa Karaalioğlu'na verdiği demeçte faiz hakkında şöyle konuşuyordu. Faiz şu anda bunu tehir ediyoruz ama kaldırmaktan vazgeçmiş değiliz. Faiz de vermiş değiliz. Yine aynı düşünüyoruz ama şu anda buzdolabına koyuyoruz. Tayyip 1994 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan demecinde, iktidarda olduğumda faizi rant olarak görüyorsam o zaman bana sorabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de ancak kendi sesini duyurmaya çalışan bir grubun elemanı durumundayım derken, kendisinin faiz işine mahkum olduğunu söylemeyi de ihmal etmiyordu. Başbakan olduktan sonra ülkeyi faiz cennetine çeviren Tayyip, Yunan emeklilik fonundan Arap kodamanlarına kadar binlerce para babalarına ülkenin gelirlerini faiz olarak aktarıyordu. Gazetecilerin yanında bankadaki hesabını kontrol ederken, bakalım neması ne kadar olmuş şeklinde konuşuyor, böylece faiz aldığını da istemeden ikrar ediyordu. Öyle ya, nema faizin bir diğer adı değil mi? Cami yaptıracağım dedi, kilise inşa etti. Tayyip Yeni Zemin adlı derginin Şubat 1994 tarihli 14. sayısında Taksim'deki 20 yıllık rüyalarını şöyle anlatıyordu. Bir defa İstanbul'umuzun tarihi, kültürel dokusunu meydana çıkarmanın gayreti içinde olacağız. İkincisi Taksim'de 20 yıllık bir rüya var, Taksim Camii. Biz bunu İslam Kültür Merkezi olarak Taksim Meydanı'na kondurmanın mücadelesini vereceğiz. İstanbul turizminin püf noktası o bölgedir. O bölgeye gelen kişi bir defa merkezi gördüğünde bir İslam kentinde olduğunu anlayacak. Yükselen minareler zaten bunun sesi. Tayyip'in bu sözleri üzerine röportajı yapan o günlerde Yeni Zemin dergisinde çalışan ve bugün ise Erdoğan'ın siyasi danışmanı olan Yalçın Akdoğan kendisine şu soruyu soruyordu. Bazı güç odakları olabiliyor büyük şehirlerde. Çoğu zaman ve belediye başkanlarını aşıyor bu güçler. Bunlara rağmen icraatlarınız nasıl mümkün olacak? Tayyip o günlerde İslami hassasiyetleri olan insanları etkilemek için bakın bu soruya nasıl cevap veriyordu. Belediyeyi biz yöneteceğiz, güç odakları yönetmeyecek. Çünkü inanıyoruz ki en güçlü biziz. Bu noktada Allah'tan başka bizim kimseye verecek bir hesabımız yoktur. Ve kula kul çıkara kul olmak için değil, sadece Allah'a kul olabilmek için buradayız. Ve Tayyip kendi deyimiyle Allah'a kul olmadığından olacak Taksim'e cami konduramıyordu. Tayyip'in 21 Kasım 1994 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanan bir açıklamasında yer alan belediye başkanlığının ilk döneminde Taksim'e mutlaka bir cami yaptıracağına dair sözlerini de hatırlayalım. Bu cam bu tende kaldıkça bu 5 yıllık dönem içinde Allah'ın izniyle aşındırmayacak kapı bırakmayacak ve Taksim Camii'ni Bismillah yaptıracağım. Taksim meydanı bir semboldür ama bizim kimliğimiz yok. %99'u Müslüman olan bir ülkede cami yapımına izin verilmediğinde halk neden ayaklanmıyor? 20 Kasım 1994 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu konuşmaları yapan Tayyip, belediye başkanlığı döneminde Taksim'e cami yapmadığı gibi var olan camilerin onarımı ve diğer masrafları için bile yardım etmiyordu. İstanbul'un içindeki değerli arazileri rant elde etme amacıyla Yahudilerden Araplara, haramzade para babalarına sunuyordu. Böylece Tayyip'in canı Tayyip'in teninde kalıyor ama yüreği Yahudi'ye akınca cami vaatleri havaya uçuyordu. Başbakanlığı döneminde ise cami yıkmakla kalmıyor, nerede kilise varsa tamir ediyor veya yeniden kilise dikiliyor, bu ülkenin insanlarına harcanması gereken gelirler cemaatleri olmayan boş binalara harcanıyordu. Taksim'e cami yapamayan Tayyip'in iktidarında daha ilginç bir olay gerçekleşiyor, çocukken gittiği Piyale Paşa Kur'an kursu feryatlar içinde yıkılıyordu. Ayasofya. Tayyip'in danışmanı Mehmet Metin Er Tayyip'le olan ilişkilerini şöyle anlatıyordu. Tayyip Erdoğan'la yürekten bir köprü kurulmuştu aramızda. İkimiz de birbirimizi seviyorduk, birbirimize değer veriyor, güveniyorduk. Tayyip de Metin Er için ne diyordu? Beynimin yarısı. Metiner devam ediyor. O artık reisliğe hitap ettiğim birisiydi. Aramızda resmi ilişki yoktu. Her şey sıcacık ve samimiydi. Tayyip belediye başkanı olmadan önce yaptığı konuşmalarda Ayasofya'yı cami olarak ibadete açacaklarının müjdesini veriyor, insanların dini duygularını kullanıyordu. Tayyip'in danışmanı Metin Erbak'ın Ayasofya konusunda neler söylüyor? Dün meydanlarda bizler gibi zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye slogan atan Erdoğan, bugün başbakanlık koltuğunda oturuyor. Ondan önce de Erbakan 80 öncesinde başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. 90'lı yıllarda bir yıl başbakanlık koltuğuna oturdu. Ne Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, ne de Ayasofya camiye çevrilebildi. Cemevi, Cümbüşevi. Tayyip CHP'li öğmenin açıklamalarını saptırma kervanına katılıyor, Dersim katliamı yeni bir Kerbela diyordu. Tayyip bu sözleriyle kendi vatandaşlarını birbirine düşürmek isteyen insanların dilini kullanarak adeta ajitasyon yapıyordu. Oysa aynı Tayyip belediye başkanlığı döneminde Karacaahmet'te Cemevi açmak isteyen Alevi vatandaşlarımıza hitaben şunları söylüyordu. Cemevi Cümbüşevi, ne izni? Üçüncü köprü. Tayyip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu 1996 yılında şehir planlamacılarından oluşan bir ekip kuruyor ve 3. köprü ile ilgili 6 aydan fazla süren bir araştırma yaptırıyordu. Yapılan çalışmaların sonucunda ekibiyle birlikte basının karşısına çıkıyor ve şunları söylüyordu. İstanbul'a 3. köprü yapmak bu şehri öldürmek, bitirmek ve katletmektir. Bu şehrin belediye başkanı olarak uzmanlarımın tespitiyle bu açıklamayı yapıyorum. 1996 yılında bu sözleri söyleyen Tayyip, Ağustos 2009'da ise 3. köprüye itiraz eden uzmanları solcu olmakla, komünistlikle suçluyor, suçlamakla da kalmıyor, bir de aşağılıyordu. O zaman şöyle garip bir durum ortaya çıkıyor. Tayyip 1996'da 3. köprüye karşı çıkarken solcuydu, komünistti. Takiye üstü takiye yaparak kendini şeriatçı olarak mı gösteriyordu? Öyle ya, 3. köprüyü istemeyenleri solculukla, komünistlikle suçlamasının sonucu bu durum ortaya çıkmıyor mu? Tayyip'in açıklamaları sonucu ortaya çıkan gariplikler sadece bu kadar mı? Olur mu hiç? İstanbul'a 3. köprü yapmak bu şehri bitirmek ve katletmektir diyen Tayyip değil mi? O halde Tayyip yine kendi söylemlerinden çıkan sonuca göre İstanbul'u bitirip katletmek mi istiyor? YÖK. Tayyip'in zikzaklarına kurşun atsan yetişmezdi. YÖK konusunda da tam bir değişime uğruyordu. 1986 yılında YÖK uygulamalarını protesto etmek için yürüyüş düzenleyen öğrencilere destek vermiyor, bu konudaki görüşlerini Aralık 1986 tarihli Girişim Dergisi'nin 15. sayısına bakın nasıl anlatıyordu. Biliyorsunuz 1980 öncesinde üniversitede bu fiili eylemler aslında Türkiye'de eğitimi iyicene düşürmüştür. Şimdi ise bu noktada yapılan hareket inanıyorum ki öğrenme gayesine matuf bir hareket değildir. Aldığımız istihbarat şunu gösteriyor. Öğrencilerin içerisinde öğrenci olmayan kişilerin bulunduğu, ayrıca okulda maalesef çalışma noktasında temayüz edememiş, bazıları 2 yıllık, bazıları son haklarını kullanır duruma gelmiş, müsbet ifadeleriyle yaklaşımı yok ve bizim bu noktadaki düşüncemiz RP olarak, Türkiye'de inanç ve fikir hürriyeti en geniş manada olmalı, üniversitede olmalı, yani reşit olmuş bir insan inancını rahatlıkla yaşayabilmeli, düşündüklerini rahatlıkla söyleyebilmeli, fakat bunlar eyleme dönüşmemeli. Şimdi bu eylem bence düşüncenin eylem planındaki bir tezahürüdür ve onun içindir ki SHP bu işi desteklemiştir. YÖK sistemine eleştiri yöneltmekten o günlerde şiddetle kaçınan Erdoğan'ın, Refah Partisi'nin il başkanı sıfatıyla demokratik ve meşru hak arama taleplerine karşı düşünceler eyleme dönüşmemeli gibi genel bir talebin ardına sığınması, onun statüko karşısındaki tavrını göstermesi konusunda da oldukça ilginç bir örnekti. Yine bu eylemlerde bugün Ergenekon tezgahında içeri attırdıkları Doğu Perinçek ile aynı saflarda yer almışlardı. Perinçek İstanbul Üniversitesi önünde başörtüsü eylemi koyan kız öğrencileri desteklemek için Yaşasın Şeriat adlı kitabın ve Dinci Vakit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak ile kol kola giriyor, kız öğrencilerin önünde eyleme katılıyordu. hak arama eylemlerine şiddetle karşı çıkan Tayyip ve ekibi daha sonra başörtüsü eylemlerini desteklemekle kalmadılar. Bu eylemlerin üniversitelerin dört duvarları arasından çıkarak sokaklara kadar taşınmasında motor güç oldular. Kadın eli sıkma. Refah Partisi içinde Erdoğan'ın başını çektiği grup kadın eli sıkmaz bunu en büyük günahlardan sayardı. Tayyip 26 Aralık 1993 tarihinde Sabah gazetesinden Nuriye Akman'a verdiği röportajında şunları söylüyordu. Toplumda bizim inancımıza ters olan örfler olabilir. Bunlardan biri de tokalaşmak. Bir bayan elini uzattığı zaman onu reddetmek onun şahsında bir antipati meydana getiriyor ve bununla da bağlar hemen kopuyor. Bunu düşünerek adeta kendimi mecbur hissediyorum. Olay kalbidir. Ya Rabbi affet diyorum. Ancak kendisine oy verecek insanları etkilemek amacıyla AKP'nin kurulmasından hemen önce gerçekleştirdikleri Karadeniz gezisinde Çiller'in İçişleri Bakanı Meral Akşener'i hiç yanından ayırmıyordu. Ülkücülerin asenasıyla omuz omuza horon tepiyordu. Tayyip karşılaştığı kadınlarla genç kızlarla teke tek öpüşüyor, onlara imzalı fotoğraflarını bile dağıtıyordu. 24 Temmuz 2001 tarihli Star gazetesinin haberine göre kurmaylarına kadınlar bizim için çok önemli, kale içten fethedilir diyerek erkek erkeğe siyaset yapmamalarını tavsiye ediyor, iktidara gelmek için her yolu deniyordu. Kıyam. Tayyip'in daha önce söyleyip ardından inkar ettiği kavramlardan biri de kıyam yani ayaklanmaydı. Tayyip 1994 yılında Ümraniye'de yaptığı konuşmada şu sözleriyle halkı ayaklanmaya çağırıyordu. 1,5 milyarlık İslam alemi Müslüman Türk milletinin ayağa kalkmasını bekliyor. Kalkacağız. Şu anda işte onun ışıkları göründü. Allah'ın izniyle bu kıyam başlayacak. Ankara DGM savcılığı hakkında soruşturma açınca Tayyip de diğer siyasal incilerin yaptığını yapıyor, sözlerini ve bu sözlerinin anlamlarını inkar ediyordu. Tayyip 21 Ağustos 2001 tarihli Akşam gazetesinden Savaş Ay'a yaptığı açıklamalarda kıyam hakkında şunları söylüyordu. Kıyam namazda ayağa kalkmak demektir. Bunu ancak kötü niyete çekmek isteyenler başka türlü değerlendirir. Oysa İslami terminolojide kıyamın başkaldırı, direniş, ayaklanma anlamına geldiğini bilmeyen yoktu. Tayyip'in beynimin yarısı dediği baş danışmanı Mehmet Metiner, Yemyeşil Şeriat adlı kitabında kıyam hakkında Tayyip'i şöyle yalanlıyordu. Kıyam sözcüğüne özellikle dikkat ediyorum. İsyan veya direniş yerine kıyam sözcüğünü kullanmamızın bilinçli bir tercihi vardı. Kıyam ayaklanma anlamına gelen Arapça bir tabirdi ve dinsel içeriğe sahipti. İslamcı jargonumuza göre kıyam cihatın başka bir ifadesiydi. Tayyip Kasımpaşalılığı ile ilgili olarak kendi tarafından yazılmış görünen Bu Şarkı Burada Bitmez adlı kitapta bakın ne diyordu. O kökten ve ruhtan aldığım şey bize mertliği verdi, ilkeli olmayı verdi ve hamdolsun bize dobra olmayı öğretti. Buraya kadar gördüklerimizden bile ister istemez insanın aklına mertlikten bahseden, dobralıktan dem vuran Tayyip kim? Bildiğimiz Tayyip kim? Şeklinde bir soru getiriyor ya, neyse. Biz Tayyip'in kendisini tanımlamasını yine kendisinden okumaya devam ederim. Yani biraz kaba olacak. Bize hani o çirkin politikada kıvırma var ya, onu vermedi. İnandığımızı, bildiğimizi, gördüğümüzü, müzakerelerden, istişarelerden sonra dost doğru ortaya koymayı verdi. Allah'tan vermiş, ya bir de vermeseymiş. At kasabı. Tayyip adına yatırılan primlere göre 26 yıl sigortalı olarak çalışıyor görülüyordu. Sigortalı yaşama 1974'te Coşkun Et ve Sucuk mamullerinde çalışırken başladı. 1976 yılında İETT Spor'a geçti. Tayyip her ne kadar futbolcuydum diyorsa da oynadığı futbolla herhangi bir mahalle takımında bile yer bulması imkansızdı. Yetersiz futboluyla İETT'de bir varlık gösteremeyince Mehmet Ali Şahin'in başkanı olduğu Erok Spor'a sığındı. Burada da yetersiz kalmasına rağmen dava arkadaşı Mehmet Ali Şahin kendisini bir süre idare etti. Yoksa bırakın futbolculuğu, bir futbol takımında malzemeci bile olamazdı. AKP hükümeti kurulunca Mehmet Ali Şahin'in geçmişte kendisine sahip çıkmasını unutmayan Tayyip, onu Adalet Bakanı yaptı. Mehmet Ali Şahin'in bakanlık yaptığı günlerde ilginç bir olay gerçekleşiyordu. Tayyip bakanların kendi isteği dışında davranması karşısında "O bakanları öğrenirsem kapının önüne koyarım" diyordu. Tayyip'in söylediği bu sözlere rağmen başta Mehmet Ali olmak üzere hiçbir bakandan itiraz gelmiyordu. Mehmet Ali nasıl itiraz etsin? Meclis başkanı olmasına rağmen mecliste Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartları gösteren CHP'lileri meclisten atmadığı gerekçesiyle Tayyip tarafından basıldığı odasında fırça üzerine fırça yiyordu. Tayyip 1981'de tekrar et ve sucuk işleri yapan Coşkun Et'e geri döndü. Et ve sucuk işlerini sevince sırasıyla Al Et Gıda ve Elif Et ve Sucuklarında işbaşı yaptı. Sigorta Eksperleri Cemiyeti'nde işverenlikle yapan Erdoğan, Yusuf Ziya Uçman'ın yanında bir yıl SSK'lı olarak çalıştı. Tayyip et işinden uzun süre ayrı kalamadı. 1989 yılında tekrar Elif Et firmasına döndü. Çalıştığı hiçbir yerde uzun süre kalamayan Tayyip, Ekrem Şamah adlı birinin adına kayıtlı iş yerinde de ancak bir yıl barınabildi. Tayyip'in Elif Et ve Sucuk ya da diğer adıyla Kopuzlar Gıda'daki patronu Mustafa Kopuz, gerek hayat hikayesini anlatırken yaptığı açıklamalarda, gerek belediye başkanlığı döneminde ve gerekse başbakan iken verdiği mal beyanlarında ısrarla sakladığı şirketinde idare meclisi başkanı oluyordu. Tayyip 1 Nisan 1981 tarihinde Kasımpaşa Yeni Yol Caddesi 86 Taksim 12 adresinde İstanbul Pres Döküm Sanayi Anonim Şirketi adıyla oto yedek parçacısı Abdullah Hasan Bayramoğlu, gıda toptancısı Hikmet Kağan, konfeksiyoncu İsmail Kaya, kayınbiraderi Hüseyin Gülbaran, avukatı olan ve aynı zamanda devlet bakanı yaptığı Hayati Yazıcı ile aynı soyadı taşıyan Hamdi Yazıcı ile bir firma kuruyordu. Tayyip sürekli olarak gizlediği bu şirketini, yargılandığı ve ishal olduğu mal varlığı davasında da saklıyordu. Saklamakla da kalmıyor, bana açtığı ve daha sonra kaçtığı 50 milyarlık tazminat davasında da bu konudan şikayetçi olmuyor, ardından açtığı 20 milyarlık tazminat davasında da yine bu konuyu es geçiyordu. Tayyip'in sakladığı şirketin faaliyet alanlarından biri de adından anlaşılacağı üzere demir döküm işiydi. Yani yollarda bulunan logar kapakları dahi birçok demir döküm işi yapıyordu. Belediye başkanı olduktan sonra Almanya'ya gittiğinde yollardaki logar kapaklarını görünce "Bakın bunlar ne güzel duruyor, bizim milletimiz hırsız, sürekli çalıyorlar" diyerek insanlarımıza hakaretler yağdırıyordu. Oysa çalınan logar kapakları demir döküm işinde faaliyette bulunan firmalara yeni kazançlar demekti ve Tayyip'in firması da demir döküm işleri yapıyordu. Tayyip'in iş hayatı ilginçlikleriyle doluydu. Kendisi 1981 yılında Coşkun Et'te maaşlık olarak çalışırken Mustafa Kopuz'a ait Elif Et'e maaşlı olarak geçiyor, ancak aynı yıl kendisinin 1 milyon lira sermaye ile katıldığı, kayınbiraderinin 750 bin lira ile ortak olduğu şirketine bu kere patronu Mustafa Komuz çalışan olarak adım atıyordu. Hadi gelin bir ilginç duruma daha tanık olalım. Tayyip kaçak eşek ve at eti satmaktan ve bir de bunların yanında karşılıksız çek vermekten cezaevine giriyordu. Bu olayı herkesten saklıyordu. Ancak şu anda en önemli destekçilerinden Nazlı Ilıcaklar'ın Tercüman gazetesi bu olayı haberleştiriyordu. 16 Nisan 2006 tarihinde Haber Genç sitesinde Mehmet Bayraktaroğlu Tayyip'in bu serüvenini şöyle aktarıyordu. İbret. İbret bir manada gözyaşı demek. Gerçekten ibret alanlar hadiseleri kıyas edip onlardan gereken dersi alır ve gözyaşı dökerler. Çok değil, yakında gözyaşları da bir şey ifade etmeyecek. Sadece seyrediyoruz. Yıl 1984, Özal'ın ANAP hükümeti ekonomiyi libere ederken et ithalatına da izin çıkartıyor. Bazıları ayağa kalkıyor ve bu ithalat serbestisi hayvancılığımızı öldürüyor diye haykırıyor. Ama bu haykırışlara rağmen ithalat başlıyor. Merhum Mustafa Kopuz'a ait Kopuzlar Gıda'ya bağlı Elif Sucukları'nın muhasebe ve fabrika müdürü, fabrika kağıthanede, futbolculuktan gelme ve aynı zamanda Erbakan'ın genç bir müridi. Çevresinde laik devlete düşmanlığı ile biliniyor. Bu genç İslamcı ve aynı zamanda Elif Sucukları'nın küçük bir hissedarı da ve adı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bu genç adam bir gün yanında patronu Mustafa Kopuz da olduğu halde ülkenin en büyük et ithalatçısına gidiyor. Vadeli çek verecekler ve ithal et satın alıp sucuk üretecekler. Ancak ithalatçı firma ilkeleri gereği bu genç adamın ve patronunun taleplerini geri çeviriyor. Vadeli çekle mal verseler bile mutlaka bir banka teminat mektubu istediklerini söylüyorlar. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Mustafa Kopuz yanında Ankaralı ve aslen Rizeli bir müteahhit de olduğu halde et ithalatı yapan firmanın yetkililerini ziyarete geliyor. Ankara'dan gelen bu müteahhit konuk, et ithalatı yapan firmanın bağlı olduğu holdingin bir başka inşaat malzemesi şirketinin iyi bir müşterisi. Kendi çalıştığı bankaların birinden teminat mektubu vermeyi öneriyor. Et ithalatçısı firma yetkilileri de Elif Gıda lehine olmak şartıyla bu teklifi kabul ediyorlar. Teminat mektubu ile birlikte çekler tanzim edilip ithalatçı firmaya teslim ediliyor ve Danimarka'dan gelen, üstelik İslami kurallara uygun olarak kesilmesi mümkün olmayan ithaletlerin sevkiyatı da başlıyor. Çekleri genç muhasebeci Recep Tayyip Erdoğan imzalıyor ve çekler gününde ödenmiyor. Ödenmeyen çekler başka çeklerle değiştiriliyor, süre uzatılıyor. O yeni çekler de ödenmiyor. Teminat mektubu nakde çevriliyor. Ankara'da iş yapan Rizeli iş adamı müteahhit ile Elif Gıda'nın arasına kara kedi giriyor. Buraya kadar her şey normal çünkü çekler karşılıksız çıksa da teminat mektubunun paraya çevrilmesi sonucu tahsil edilmiş oluyor. Ama asıl olaylar ondan sonra gelişiyor. Aynı firma o büyük et ithalatçısından mal alamayınca bu kez piyasadaki başka çürük firmalara yöneliyor. Ve bir sabah Tercüman gazetesi şu başlıkla çıkıyor. Skandal, vicdansızlar, eşek etinden sucuk üretip halka satıyorlar. Gazetede Recep Bey'in bir fotoğrafı yer alıyor, tutuklanıp götürülmüş. Birkaç geceyi nezarethanede geçiriyor, dava açılıyor. Sonuç, yanlışlıkla karıştırılmış birkaç parça eşek eti. İlerleyen günlerde Mustafa Kopuz ölünce Elif sucukları gizli olarak Tayyip Bey'in oluyor. Ve Allah'ın yürü ya Tayyip emrini bu genç adam nasıl algılıyor bilinmez çünkü yürümektense yürütmeye başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Elif et muhasebecinin başkanı olduğu belediyenin Sütlüce'deki mezbahasını kiralıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına satılan bütün sucukları Elif sucuklarından almaya başlıyor ve o satın alma halen devam ediyor. Elif sucukları günümüzde halen kapalı devre çalışıyor. Yani sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ve elbette ki firma Recep Bey'in üstüne kayıtlı değil. Gazetelerin birinde Tayyip Bey'in Kısıklı'da toplam 6 milyon YTL değerinde 3 adet villası olduğunu ve ilk villaya da büyük oğlu Burak'ın taşınmak üzere olduğunu okuyunca bunları hatırladım. Nazlı Hanım, yani Ilıcak, şu haberin yer aldığı Tercüman gazetesini, eğer o günkü nüsha kaybolmadıysa, arşivden çıkarıp medyaya verse de biraz eğlensek.
26. ayrılım sonu, sayfa 412.